Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 6. ayrım, sayfa 56. İki polis şefi kararlarını verip tekrar geleceklerini söyleyerek Boyle'un ofisini terk ederlerken sevinç içindeydiler. Londra'daki kısa araştırma çok çabuk ipucu vermişti. Şimdi matbaa sahibinin kuşkusunu çekmeden Ethan Capshaw denen adamı bulmaktı. Koca Londra'da bu adı taşıyan çok kişi olmalıydı ve ellerinde isimden başka işe yarar hiçbir belgede yoktu. Şefin telefon rehberinde tam 22 tane Ethan Capshaw adına rastladılar. Bunları birer birer araştırmalar gerekecekti. Yanlarında yeterince adamları olsa belki işleri biraz daha kolaylaşabilirdi. Ayrıca İngiliz polisiyle işbirliği yapmaları şansı şimdilik yoktu. En kötüsü burada yabancıydılar ve resmi sıfatlarını kullanamazlardı. Kenan Işık fena halde dövülmüştü. Çıkma sokakta ne zaman kendine geldiğini anlayamadı. Yediği dayak sırasında saati kırılmıştı. Sızılar içinde inleyerek ayağa kalktı. Böğründe ve sol bacağında ağrılar vardı. Sendeleyerek yürüyüp caddeye çıktı. Otele gittiğinde resepsiyondaki gece memuru onu şüpheyle süzdü, anahtarını alıp odasına çıkarken hala arkasından bakıyordu. Sıcak bir duşa ihtiyacı vardı. Soyunurken telefon çalmaya başladı. Kenan yatağa çöküp almacı kaldırdı. Arayan Rod'u gezdi. İlk sözü, ''Nerelerdesin dostum?'' oldu. ''Saatlerdir seni arıyorum, ortadan kayboldun.'' Pezemek beni tuzağa düşürdü. Bir haneden çıktıktan sonra dört kişi üstüme çullanıp beni fena halde patakladılar. ''Yardıma ihtiyacın var mı? Geleyim mi?'' ''Sağ ol Rodriguez. Bir uyku çekersem sanırım sabaha bir şeyim kalmaz. Ama esaslı bir iz bulduğumuz kanısındayım. Yarın görüşürüz.'' Duşa girerken vücuduna bakan Kenan, sol böğrünün sızlayan yerinde gittikçe yayılan morluklar gördü. Bacağındaki sıyrıklarda kurumuş kan izleri vardı. Kendi kendine ''Çok şükür, kırık çıkık yok.'' diye mırıldandı. Yatağa girdiğinde saat gecenin üçüydü. Cassini ve Milch giriştikleri işin ne kadar zor olduğunu kısa zamanda anladılar. Yabancı bir ülkede polis sıfatından yoksun olarak ve yerel emniyetin desteği olmadan bu tür bir araştırma iğne ile kuyu kazmak kadar zordu. Bir ara DTMT'nin ilk başkanı Sebastian Kruger'a müracaatla Scotland Yard'dan yardım istemeyi bile düşündüler. Ama sonra bu fikirden vazgeçtiler. Henüz bildikleri kadarıyla İngiltere'de Sitt'in işlediği bir cinayet yoktu ve İngiltere DTMT'nin dışındaydı. Başkan Sebastian Kruger gizlilik nedeniyle bu teklifi onaylamazdı. Rehberden buldukları adresleri taramaya başlamışlardı. İlk Ethan Capshaw bir posta müvezziği çıkmıştı. Emekliliği yakın sıradan bir İngiliz vatandaşı. Böylesine korkunç bir cinayet şebekesi adına kesinlikle çalışmayacak bir tipti. Yine de emin olamazlardı. Listedeki ikinci Ethan Capshaw, Piccadilly'deki bir çiçek dükkanının sahibiydi. Adamla temas kurdular. Göndermek istedikleri Gardenia'ya Solex cinsi bir kartvizit iliştirmek istediklerini söylediklerinde Ethan Capshaw şaşkın şaşkın suratlarına baktı ve ''O da neyin nesi?'' diye sordu. Çiçekçinin kartvizitin niteliğinden haberi bile yoktu. Üçüncü Ethan Capshaw, Knightsbridge civarında bir kadın kuaförüydü. İlk etapta onu pas geçtiler. Dördüncü telefon adresi Highbury dolaylarında bir evdi. Biraz çekinerek kapıyı çaldılar. Kiminle karşılaşacaklarını bilmiyorlardı. Kapıyı yaşlı bir kadın açtı. Soğuk bir şekilde ''Kimi arıyorsunuz?'' diye sordu. Cassini en yumuşak ve içten sesiyle ''Mr. Capshaw'la görüşmek istiyorduk.'' dedi. Kadın dik dik yüzlerine bakarken ''Alacaklısı mısınız?'' diye sordu. ''Yo, hayır.'' dedi İtalyan polis. ''Kendisiyle bir hususu görüşmek istiyorduk.'' Kadın inanmamış gibi onları süzmeye devam etti. Sonra ''Geç kaldınız baylar.'' diye mırıldandı. ''Ethan bir ay önce öldü.'' Yaşlı kadın kapıyı suratlarına kapatırken Hans Milch sırıttı. Adaylardan birini kesinlikle listeden silebilirdi artık. Günün yarısını etmişler ama hiçbir sonuç elde edememişlerdi. Kenan ve Rodriguez ertesi gün iki defa dün geceki birahaneye gittiler. Ne o fahişe kılıklı kadını ne de meşin ceketli serseriyi bulamadılar. Kenan birahanenin onların çalışma alanı olduğunu düşünüyordu. Olaydan sonra belki bir süre buraya uğramayabilirlerdi ama önünde sonunda ortaya çıkacaklarına emindi. Boş durmayarak çevredeki başka barlara ve birahanelere de girdiler. Etrafta hep onları aradılar. Tarih yüzlerine gece saat 11 sularında güldü. Artık ümitlerini yitirmiş yorgun argın otellerine dönmeyi düşünürlerken karşı kaldırımdaki Puma bardan çıkan kadını Rodriguez fark etti. Kenan'ı dürterek ''Bu o'' dedi. Kadın başına siyah bir peruk geçirmiş, kırmızı parlak ve suni deriden kısacık bir etek giymişti. Kenan önce emin olamadı. Hızla karşı kaldırıma geçtiler. Kadının yanında alkol duvarını zorlayan bir adam vardı. Yürürken hafif hafif sendeliyordu. Rodriguez en yakınındaki otelden birine yatmaya gittiklerini düşündü. Herif kadının müşterisi olmalıydı. Gölgelere sığınarak öndeki çifti takibe başladılar. Rodriguez yanılmamıştı. Çift 2-3 blok ötedeki eski bir otele girdi. Kenan'la Arjantinli polis çıkışlarını beklemek için otel civarında uygun bir yer aradılar. Nisan gecesi serin geçiyordu. Neyse ki yağış yoktu. Frankfurt aslında modern bir şehirdi. İkinci Dünya Harbi sırasında müttefiklerin hava saldırılarından şehrin %60'ı tamamen yıkılmış ama harp sonrası çok esaslı bir imar planı altında şehir bugünkü mamur haline getirilmişti. Hatta Almanlar bir ara burayı başkent bile yapmak istemişlerdi. Şehir şimdi de Avrupa bankacılığının ve geleneksel basın ve yayıncılığın merkeziydi. Harpten sonra kent Amerikan tarzında geliştirilmiş, eski merkez aynen muhafazaya çalışılmış, şehir çevreye ve banliyölerine doğru büyüyerek modernleştirilmişti. Bulundukları yer Main nehrine yakın bir yerdi. Otelin önündeki yeşil alanda tahta banklar vardı. Açık havada biraz üşüyerek tahta banka oturdular. Rodriguez, pardüsüsünün yakalarını sıkıca kaldırdı. Hava da buz gibi diye söylendi. Allah vere de herif işini çabuk bitirse. Ellerini ovuşturan Kenan sesini çıkarmadan gülümsedi. Yaklaşık yarım saat serin havada bekleştiler. Sonunda fahişe ışıklı otel kapısının önünde göründü. Hiçbir şeyden habersiz dışarıya çıkınca derin derin soludu. Kapıdaki otel görevlisi sırıtarak "İşler nasıl Rosa?" diye sordu. Kadın adama yüz vermeyerek "Boktan!" diye söylendi. İki polis konuşmaları duyabiliyorlardı. Rodriguez fısıldadı. Kadının adı Rosa'ymış. Kadın acele acele yürümeye başlamıştı. Şimdi salına salına kalçalarını kıvırarak yürümeyi bırakmış, sessiz ve tenha caddede sert adımlarla ilerliyordu. Kenan, "Galiba bu akşamki mesaisini bitirdi, evine gidiyor," dedi. "Takip edelim," diye mırıldandı Arjantinli. Fahişe arkasında birileri olduğunu fark etmiş olsa bile başını çevirip bakmıyordu. Kendinden emin bir hali vardı. "Bizi fark etmiş olabilir mi?" diye sordu Kenan. "Sanmıyorum. Dün geceki gibi bir oyuna gelmeyelim. Ne yapmayı düşünüyorsun?" "Kadını konuşturacağım." "Sokakta mı?" "Olabilir. Polis müdahale etse bile Sebastian Krüger bizi kurtarır. Bence evine kadar takip edelim. Belki pezevenginin yanına gidiyordur. O zaman ikisini birden yakalarız. Ama silahsızız. Yarın ilk işim Krüger'den silah istemek olacak zaten. Artık yeterince belaya bulaştık sayılırız." Fahişe Rosa iki caddeyi değiştirdikten sonra karanlık bir sokağa girdi. Eski fakat 10 katlı bir apartmandan içeriye girmek üzereydi. Kenan, "Bence kadını durdursak iyi olacak," dedi. "Hangi daireye gireceğini bilmiyoruz. Gözden kaybedersek daireleri birer birer arayıp soramayız." Adımlarını sıklaştırdılar fakat Rosa karanlık apartman kapısından içeri girmeyi başarmıştı. Rodriguez kafasını kaldırıp katlara baktı. Saat gecenin 12'siydi ve yalnız 3. katla 9. katta ışık vardı. Bir süre dışarıda beklediler. 7. katta bir odanın yanan ışığı dışarıya aksetti. Rosa'nın dairesi o katta olmalıydı. 4. Bridgetown, Barbados, 14 Nisan. Ingrid daracık bikinisiyle çiftliğin geniş havuzunun yanında güneşleniyordu. Kızgın tropikal güneşi 2 gün içinde kadının pürüzsüz beyaz cildini iyice koyulaştırmıştı. Ingrid'in Barbados'taki çiftliğe 4. gelişiydi. Bu çok özel seçilmiş cinayet timlerine verilen bir ayrıcalıktı. Efendi Capshaw, parantezinde bu unvan adadaki siyahilerin kendisini çok az görüp yeterince tanımadıklarından Master karşılığı verdikleri bir lakaptı. Genellikle özel malikanesine tim elemanlarını çağırmazdı ama Ingrid farklıydı. Bir keresinde çiftlikte tam bir hafta misafir edilmiş ve 4 gece efendiyle akşam yemeği yemişti. Efendi Capshaw, Ingrid için de bir muammaydı. Onun yanık yüzünü hiç görmemişti. Doğrusu maske altındaki o çirkin yüzü görmeyi çok istemişti. Yemek yerken bile yüzündeki deri maskeyi çıkarmazdı. Ingrid, bütün erkeklerin önünde sonunda kendisine cinsel bir eğilim gösterip arzuyla yaklaşacaklarını bildiğinden, bu güçlü adamın da bir gün aynı isteklerle kendisini çağıracağından emindi. Fakat onun hizmetinde 4 seneden beri çalışmasına rağmen, çeşitli iltifatlarına mazhar olmasına karşın o tarzda bir istekte karşılaşmamıştı. Hatta bir ara onun uğradığı kaza sonucu iktidarını kaybettiğini bile düşünmüştü. Uzandığı tahta şezlongda dönerek vücudunun ön tarafını güneşlendirmeye başladı. Bikinisinin üst parçasını çıkarmıştı. Koyu güneş gözlüğünün altından yanı başında uzanan Gustav'a baktı. Hareketsiz, kımıldamadan yatıyordu. Onun uyur taklidi yaptığından emindi. Gustav sinirliydi. Hak ettikleri tatile Master Capshaw'dan aldıkları emir üzerine çıkamayarak Barbados'a gelmek zorunda kalmışlardı. Burası İngiliz için gerçek bir cennetti. Sıcak güneş, kum ve nefis bir deniz vardı. Adanın çekiciliği, egzotik ortamı burayı sihirli bir cennet haline getirirdi. Bridgetown, muz, ananas ve rom diyarıydı. Şeker kamışı yetiştirildiğinden dünyanın en kaliteli romları da burada imal edilirdi. Ne var ki Gustav, işvereninin bu kadar yakınında ve gözetiminde olmaktan sıkılırdı. Bu adaya 2. gelişiydi ve bir seferinde İngiliz'e meçhul gözlerin devamlı kendisini izlediği gibi bir hisse kapıldığını söylemişti. Sarışın kadın onu anlayışla karşılamıştı. Gerçekten de burada yaşam kısıtlıydı ve insan devamlı gözetlendiği duygusuna yaşardı. Çiftliğe gelen konuklar ancak geceleri çiftlikten ayrılabilir ve Bridgetown'da gezebilirlerdi. Olay çıkarmamak, göze batmamak ve adanın siyasi ve idari makamlarla başlarının derde girmemesi gibi tedbirler kendilerine hatırlatılırdı. Şehre inenlerin en geç gece 12'de çiftliğe dönme mecburiyetleri vardı. Çiftlikte birbirlerinden ayrı ve uzak misafirhanelerde kalırlardı. Gustav çiftliğin şartlarına bir türlü ısınamamıştı. Ayrıca İngiltere'ye yaklaşamamak onu çileden çıkarıyordu. Göz kapaklarını hafifçe aralayarak sarışın kadının çıplak görüntüsüne baktı. Dolgun memeleri diri ve davetkardı. Üstelik elini uzatsa erişebileceği yakınlıktaydı ama çiftliğin kurallarını hatırlayarak gözlerini yumdu. Bazen işinden nefret ettiği oluyordu. Yasaklayıcı kurallar onun benliğine ve kişiliğine ters düşen şeylerdi. Gözlerini açmadan "Daha ne kadar bu berbat adada bekleyeceğiz?" diye sordu. İngilit halinden memnun bir edayla "Şikayetçi misin yoksa?" diye sordu. "Daha ne istiyorsun ki? Güneş, deniz, nefis yemekler ve tam bir dinlenme içindeyiz. Bundan iyi tatil mi olur?" "Sen buna tatil mi diyorsun? Kışladaki asker gibiyiz. Her hareketimiz kısıtlı." "Abartıyorsun Gustav. Sakin ol lütfen. Hiç burada balığa çıktın mı? Çok keyiflidir." "Lanet olsun. Balık avından nefret ederim. Denemeni öneririm. Çok dinlendiricidir. Sinirlerine de iyi gelir. Ben seni istiyorum. Kanıma fena girdin. Dayanamıyorum artık. Ben de sevgilim ama sabırlı olmasını bilmelisin. Kurallar böyle. Patronun şifrinde sevişemeyiz. Nasıl olsa yakında bizi yanına çağıracak ve yeni görev verecektir. Buradan ayrılınca doya doya sevişiriz. Rahatla biraz." "Anlayamıyorum bir türlü. Burası mektep mi, kışla mı? Bizi niye bu kadar kısıtlıyorlar?" Sarışın kadın gülerek "Boş ver," dedi. "Yakında bütün enerjini üstümde tüketebilirsin. Pestilin çıkıncaya kadar seninle sevişiriz." Gustav homurdandı ama ne dediği pek anlaşılmadı. Akşam altı sularında İngilit'in kaldığı çiftliğin kuzey yamacındaki bungalovun kapısı çalındı. Kapıyı açan kadın karşısında sekreter Janet'in Krenna'yı gördü. Sekreter soğuk ve mesafeli yüz ifadesi ve her zamanki beyaz keten elbiseler içindeydi. Tanrı'nın kullarını sıcaktan boğduğu bu ülkede bile beyaz ve kolalı gömlek giyer, her zaman kravat takardı. İngilit herkes gibi sekreterden hoşlanmazdı. O soğuk ve ölçülü nezaketinin altında yılan gibi soğuk ve tiksindirici bir ürperti hissederdi. Çok düşünmesine rağmen bunun neden kaynaklandığını anlayamamıştı. Adam sanki insanlardan nefret duygusuyla donatılmış bir çelik sırrın içine sığınmıştı. "İyi akşamlar Bayan Ingrid," dedi. Sarışın kadın bir an aklından acaba gerçek kimliğimi biliyor mu diye geçirdi. Ona Ingrid kod adını Master Capshaw vermişti ve bu yaşlı adam onun her şeyiydi. Sekreter buz gibi yüzüyle hafifçe başını eğerek kadını selamlamıştı. "Evet Bay Krenna." "Sayın Efendi Capshaw yarım saat sonra sizi özel olarak kabul edecek. Bana bildirmekliğimi emretti." "Bay Gustav da bu görüşmeye katılacak mı?" "Hayır efendim, yalnız siz davetlisiniz." Ingrid'in yüreği çarpmaya başladı. Yeni bir sınava hazırlanmalıydı. Sekreter çekilince bir süre yerine mıhlanarak düşünmeye başladı. Bungalov'un tavanındaki vantilatörden çıkan vızıltı derin sessizlik içinde yankılanıyordu. Ingrid sırtındaki penye ile şortunu çıkardı, hazırlanmaya başladı. Capshaw muhtemelen kendisini yemeğe alıkoyardı. Etikete ve kurallara son derece bağlı bir adamdı. Dolaptan kırmızı uzun elbisesini çıkardı. Boynundan askılı son derece dekolte bir elbiseydi. Giyindi, makyajını yaptı, sonra aynadaki görüntüsüne baktı. Müthiş çekici ve havalı olmuştu. Muzaffer ve mağrur aynadaki görüntüsüne gülümsedi. Efendi kendisine hayran kalacaktı. Yarım saat sonra merkez binaya gittiğinde Jonathan Crenna onu alt katta bekliyordu. Tek kelime etmeden eliyle yol gösterdi. Merdivenleri çıkıp üst kata vardıklarında koridorun silahlı muhafızları hayranlıkla bir an kadını süzdüler. Sekreter geldiğini haber vermek için elektronik tuşa bastı, monitör aydınlandı, sonra gri çelik kapı raylar üzerinde iki yana kaydı. İçerisi her zamanki gibi loş ve soğuktu. Bir an heyecanlanan sarışın kadın ortama kendini ayarlayabilmek için derin bir nefes aldı. Sonra ince ve uzun topuklu ayakkabıların üzerinde ağır ağır devasa salonun ortasındaki masaya doğru yürüdü. Gözleri maskeli adama çevrilmişti. Efendi Capshaw mor koltuğundan kalktı. Uzun boylu, ince yapılı ve zarif bir adamdı. Nedense hep aynı tarzda giyinirdi. Gri ve boynundan beline kadar düğmeli bir ceket ve aynı kumaştan bol bir pantolon. İngilit onun bu kıyafetini komünist Çinlilerin giysilerine benzetirdi. Genç kadının yürek çarpıntısı arttı. Galiba bu defa elini sıkacak veya nezaketle maskeden görünen dudaklarına götürerek öpecekti. Şimdiye kadar hiç böyle bir davranışta bulunmamıştı. Birbirlerine yaklaştılar fakat bir iki metre kala Capshaw durdu. "Seni yeniden gördüğüme çok sevindim Ingrid," diye mırıldandı. "Ben de efendim. Bakıyorum her geçen gün biraz daha güzelleşiyorsun. Harikasın. İltifat ediyorsunuz. Şimdi öldüren cazibenin ne kadar işe yaradığını daha iyi anlıyorum." Ingrid gülümsemekle yetindi. Bu Master Capshaw'dan her zaman görmeye alışık olmadığı bir yaklaşımdı. Maskeli adam "Otur lütfen," diye yer gösterdi. Sarışın kadın dar elbisesinin eteklerini hafifçe çekerek Gösterilen koltuğa oturdu ve bacak bacak üstüne attı. Rom ya da soğuk beyaz şarap ister misin? Bir kadeh şarabı tercih ederim efendim. Efendi Capshaw bu özel bölüme hizmetkar sokmazdı. Temizlik bile onun uykuda olduğu saatlerde sekreterinin nezaretinde özel hizmetkarlar tarafından yapılırdı. Capshaw kapalı bir dolaptan iki kadeh ve soğutulmuş şarap çıkardı. Kadehleri doldurup kadına uzatırken, "Gönderdiğin gizli raporu aldım," dedi. Ingrid telaşlanarak maskeli adama baktı. Şimdiye kadar ilk defa çalıştığı timdeki arkadaşı aleyhine bir rapor göndermişti. Harry Capshaw maskesinin altından görülen mor dudaklarına elindeki kadehi yaklaştırırken, "Sıhhatine Ingrid," dedi. Bundan sonraki dakikaların nasıl gelişeceğini ve patronun nasıl bir tavır alacağını bilemeyen Ingrid, serin mekanda terlemeye başladı. Koltuk altlarından ince bir ter damlacığının elbisesine doğru aktığını duyumsadı. Kadehini masaya bırakan maskeli adam siyah eldivenli sol eliyle seyrelmiş saçlarını düzeltti. Capshaw her zaman sol eline bir eldiven takardı. Herhalde yüzü gibi elinde de derin yanık izleri olmalıydı. "Demek Gustav'dan endişeleniyorsun," diye sordu. "Evet efendim. Ama ikiniz de son görevinizde çok başarılıydınız." "Mutlak başarılı olduğumu söylenemez." "Neden? Fransız avukatın küçük oğlunu öldürürken gösterdiği tereddütten mi?" "Evet efendim. Sanırım Gustav biraz dinlendirilmeli ya da işine son verilmeli." "Demek öyle düşünüyorsun." "Bu benim kanaatim efendim. Tabii ki karar size ait." Harry Capshaw'un gülümsediğini düşündü sarışın kadın. Yüzündeki maskeden suratının aldığı şekil görülemiyordu. "Sen mükemmel bir elemansın Ingrid," diye fısıldadı. "En güvendiklerimden. Mantığın ve sezgilerin çok gelişmiş. Gustav'ı dinlendiremeyiz." "Öyleyse işine son verilmeli efendim." "İşine değil, hayatına, güzel yavrum. Onun hayatına son vermeliyiz." Capshaw dikkatle kadına bakıyordu. Ingrid'in kılı bile kıpırdamamıştı. Adam şarap kadehine uzanırken sordu. "Sana aşık mı?" "Bizlerin yaşantısında aşk kavramı olmaz efendim. Sadece cinsel heyecanlar var olabilir. Anlık veya günlük şeyler." "Anlıyorum Ingrid. Emriniz nedir?" "Onu bu gece öldür yavrum. Temiz bir iş olsun. Yarın sabah adamlarım okyanusa balık avına çıkacaklar. Cesedini uzak bir yerde denize atarlar. Baraküda ve köpek balıklarına yem olur ve geriye hiçbir iz kalmaz. Yarın sabah sana yeni bir görev vereceğim. Bu vesileyle yeni ekip arkadaşını da tanıyacaksın. Onu seveceğine eminim. Çok yeteneklidir. Şimdi şarabını içtiysen gidebilirsin." Ingrid yerinden kalktı. Gustav'ın akıbetinin böyle olacağını düşünmemişti. Hele ölümünün kendi elinden çıkacağı hiç aklına gelmemişti. Ama Capshaw'un istekleri tartışılmazdı. Ağır ağır kapıya yürürken efendi arkasından seslendi. "Ingrid!" Sarışın kadın geriye dönüp adama baktı. "Buyurun efendim." "Gustav bize epey yararı dokunmuş bir adamdır. Onu bu gece mutlu et. Son yolculuğuna huzur içinde gitmesini isterim." "Ama kurallar?" "Bu gece kuralları unutalım yavrum." Capshaw arkasını dönerek kapının açılmasını sağlayan aygıtın düğmesine bastı. Gece bütün nemliliğiyle Korevega çiftliğine inmişti. Akşam yemeğini birlikte yiyen Gustav ve Ingrid saat 10 sularında bungalovlarına çekilmişlerdi. Gustav taze balıkları yiyip şarap içerken efendinin niye hala kendileriyle görüşmediğini merak edip duruyordu. Sarışın adam çok gergindi. Allah'tan o gece Ingrid kendisine munis ve sokulgan davranıyordu. Hatta bir ara "Bu gece beni bekle, bungalovuna geleceğim," diye fısıldadı. Gustav'ın gözleri parlamıştı. İçi giderek "Kurallar ne olacak?" diye sordu. "Aldırma, gelişimi kimse görmez. Nöbetçiler? Onları atlatırım. Ya o yılan gözlü sekreter? Her yerde varlığı hissediliyor, görünmez adam gibi. Saat 10'da daima efendinin yanına çıkar. Ben de o saatte sana kaçarım. Başarabilir misin?" "Anlasana, buna mecburum. Kasıklarımın arası ateş gibi yanıyor." Bu cevaba keyiflenen Gustav sırıtarak kıza göz kırptı. Sarışın adam Ingrid'i beklerken iki defa duşa girdi. Sanki onunla ilk defa yatacakmış gibi heyecanlıydı. Damarlarındaki kanın kaynadığını hissediyordu. Havanın nemi dayanılır gibi değildi. Özellikle geceleri hava daha da ağırlaşıyor, gün boyu esen alize rüzgarları karanlıkla beraber kesiliyordu. Bungalovun ışıklarını asgariye indirdi, sırtına temiz ve bol bir gömlek geçirdi, yeniden tıraş oldu ve yanaklarına koku sürdü. Gözü penceredeydi. Tepedeki vantilatör uğuldayarak dönmesine rağmen yarattığı serinlik yetmiyordu. Müzik setindeki düğmeleri karıştırdı, romantik bir müzik buldu. Kapıdaki tıkırtıyı işittiğinde saat 10'u çeyrek geçiyordu. Ingrid'in gelişini görememişti. Sarışın kadın yılan gibi sessiz ve sakin gelmişti. Kapıyı açtı, içeri süzülen Ingrid, "Işıkların tamamını söndür," dedi. Kadınla beraber enfes bir parfüm kokusu ufak bungalovu doldurmuştu. Elektrik düğmesini çeviren Gustav tam bir açlık içinde kadına sarıldı. Onun her zaman sevişmeye hazır bir dişi olduğunu çok iyi bilirdi. Ruhen gerekli havaya girmesi, vücudunu hazırlaması diye bir sıkıntısı hiçbir zaman olmamıştı. Çılgın gibi öpüşmeye başladılar. Kadının sırtında Barbados yerlilerinin kullandığı alacalı bulacalı bol giysilerden biri vardı. Gustav'ın elleri hemen giysinin bolluklarından dalarak çıplak tenine ulaştı. İç çamaşırları yoktu. Kadının kasık aralarında dolaşan parmakları onun çoktan ilişkiye hazır olduğunu gösterecek kadar ıslak buldu. Hep böyle olurdu zaten. Ingrid acele etme diye inledi. Fakat Gustav'ın daha fazla tahammül edecek hali yoktu. 4 gündür onun hasretiyle yanıp tutuşuyordu. Sarmaş dolaş ayakta iç içe duvara doğru sürüklendiler. Dudakları birbirine kenetlenmiş, ısırırcasına öpüşüyorlardı. Gustav ona en son nerede ve ne zaman sahip olduğunu hatırlayamıyordu. Galiba en son Barbados'a gelen uçağın tuvaletinde sevişmişlerdi. 6. ayrımın sonu. Sayfa 69. Devamı 7. ayrımda.